Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 88.
Anna, Darya Alexandrovna ile birlikte ortaya çıkarak, prenses, işte görmeyi çok istediğiniz Dolly, dedi. Taş balkonu büyük taraçada bir tezgahın önüne oturan Prenses Varvara, Kont Vronski için koltuk kılıfı işliyordu. Yemekten önce bir şey yemek istemediğini söylüyor. Ama siz ona bir şeyler tattırmaya çalışın. Ben de bu arada Alexei'yi bulayım, beyleri getireyim. Prenses Varvara Dolly'yi kibarca ve biraz yukarıdan bakarcasına karşıladı. Ona hemen Anna'yı, onu büyüten kız kardeşi Katerina Pavlovna'dan daha çok sevdiğini ve bu geçici ve çok zor dönemde ona yardım etmenin bir görev olduğunu düşündüğü için Anna'nın evine yerleştiğini açıklamaya başladı. Kocası boşanmaya razı olur olmaz ben de kendi yalnızlığıma çekileceğim ama şu anda ne kadar zor olursa olsun görevimi yapacağım. Başkaları gibi değilim ben. Sen de gelmekte büyük kibarlık gösterdin, çok iyi yaptın. En iyi evliler gibi yaşıyorlar. Onları Tanrı yargılasın, bizler değil. Ya bir Yuzovski ile Bayan Ayanyeva, Nikadno'nun kendisi, ya Vasilyev ile Bayan Manova ve Liza Neptinova'ya ne demeli? Onlar da aynı şeyi yapmadılar mı? Kimse bir şey demedi ve sonunda her yere kabul edildiler. Ayrıca da burası çok sevimli, güzel bir yuva, her şey İngiliz biçimi. Sabahları kahvaltıda toplanıyoruz, sonra ayrılıyoruz. Akşam yemeğine kadar herkes istediğini yapıyor. Saat 7'de yemek yiyoruz. Siva seni yollamakla çok iyi etmiş. Onlarla iyi ilişkide olmak zorunda. Annesi ve ağabeyi açısından. Vronski çok etkili biri. Ayrıca çok eli açık. Sana hastaneden söz ettiler mi? Sesera admirable, her şey Paris'ten geliyor. Bu konuşma bilardo salonunda bulunduğu beylerle birlikte taraçaya dönen Anna tarafından kesildi. Yemeğe daha çok zaman vardı. Bunu hoşça geçirmek için ortaya değişik yollar atıldı. Vozdvizhensko'ya sayısız yol vardı. Pokrovskoye'ye alışanlar içinse bunlar çok farklıydı. Veslovski sevimli sevimli gülümseyerek bir tenis partisi önerdi. Ben yine Anna Arkadyevna'nın eşi olacağım. Hava çok sıcak. En iyisi Darya Alexandrovna'ya görünümü göstermek için parkta dolaşalım. Sonra bir kayık gezintisi yaparız, diye karşılık verdi Anna. Ben Tumi'yi kabul ediyorum, dedi Svijalski. Dolly için yürümenin daha iyi olacağını düşünüyorum, öyle değil mi? Daha sonra kayığa bineriz, dedi Anna. Buna karar verildi. Veslovski ile Tushkevich yüzmeye gittiler, sonra kayığı hazırlayacaklardı. Onlar orada beklemeye söz verdiler. Anna ile Svijalski, Dolly ile Vronski parkın ağaçlıklı yollarında dolaşmaya çıktılar. Dolly kendisi için yeni olan bu çevrede biraz sıkılıyor ve utanıyordu. Elinde olmadan Anna'nın davranışını doğru buluyor, hatta onaylıyordu. Ahlak açısından söz söylenmeyen ve tek düze yaşantılarından çoktan bıkmış olan kadınlarda görüldüğü gibi Dolly de bu yasa dışı aşkı bağışlamakla kalmıyor, biraz da imreniyordu. Ayrıca da Anna'yı bütün yüreğiyle seviyordu. Ama bu yabancı insanların bilmediği bu ince kibarlık alışkanlıklarının arasına sürüklenen Darya Alexandrovna rahatsızlık duyuyordu. Özellikle de buradaki rahatlıktan yararlanan Varvara'nın aşıkları tümden bağışladığını görmek hiç hoşuna gitmiyordu. Kuramsal olarak Anna'nın davranışını onaylıyordu. Ama şu anda onun düşmesine neden olan adamın yanında bulunmaktan da dehşet duyuyordu. Zaten Vronski, Dolly'ye hiç sevimli görünmemişti. Vronski'yi eskiden beri çok gururlu bulur, zenginliğinden başka gururlanabileceği hiçbir şeyi olmadığına inanırdı. Bütün bunlara karşın onun evindeydi ve şimdi Anna ona daha da gururlu görünüyordu. Bu yüzden de o da hizmetçisinin yanında olduğu gibi kendini küçülmüş hissediyordu. Oysa şu andaki duygusu yamalı geceliği yüzünden duyduğu utanca benzemiyordu. Vronski'nin önünde utanmıyor, daha çok sıkılıyordu. Allak bullak olan Dolly bir konuşma konusu arıyordu. Karşısındakinin ne kadar gururlu olduğunu iyi bildiğinden ona malikanesinin ve bahçesinin güzelliği konusunda övgü dolu sözler söylemeyi göze alamıyordu. Ama yine de konu bulamadığından küçük şatosuna duyduğu hayranlığı üzerine birkaç söz etmeyi göze aldı. Evet, güzel bir yapı, biçimi de güzel, dedi Vronski. En çok hoşuma giden avlusu oldu. Eskiden de böyle miydi? Vronski'nin zevkten yüzü aydınlandı. Yo, hayır, onu baharda görseydiniz bir, dedi. Yaklaşırlarken bahçede ve evde yavaş yavaş yaptığı değişiklikleri anlatmaya başladı. Vronski malikanesinin güzelleşmesi ve onarımı için çok emek harcamıştı kuşkusuz. Bunları evine her gelene anlatmak, onu hayran bırakmak gereğini duyuyordu. Darya Alexandrovna'nın övgülerinden çok hoşlanıyordu. Önerisinin Dori'yi gerçekten sıkmadığından emin olmak için yüzüne bakarak, "Eğer çok yorgun değilseniz hastaneye kadar gidebiliriz," dedi. "İster misin Anna?" Anna Svijalski'ye dönerek, "Elbette, öyle değil mi?" dedi. Ama zavallı Veslovski'yi ve Tuşkeviç'i kayıkta bekletmekten patlatmayalım. Onlara haber vermeli. Anna Dolly'ye dönerek ona hastaneden ilk kez söz ettiği zamanki gülümsemesiyle, "Evet, buraya bırakacağı anıt budur," dedi. "Büyük bir kuruluş," dedi Svijalski. Sonra Vronski'ye dal kavukluk etmek istemiyormuş gibi ekledi. "Ama yine de kont şaşıyorum. Sağlık sorunlarıyla böylesine ilgilenen, halk sağlığı için bunca şey yapan siz okullara karşı ilgisiz kalıyorsunuz." "Bu artık öyle olağan oldu ki," dedi Vronski. "Hem kendimi kaptırdım bir kez. Darya Alexandrovna'ya yandaki yolu göstererek buradan," dedi. Bayanlar şemsiyelerini açarak ağaçlıklı yola saptılar. Birkaç kez döndüler, bir kapıyı geçtiler. Darya Alexandrovna önünde yüksek bir yerde neredeyse bitmiş kırmızı tuğladan karışık bir mimarisi olan büyük bir yapı gördü. Henüz boyanmamış saçtan çatısı güneşte ışıl ışıl yanıyordu. Yanda iskeleyle çevrili başka bir yapı yükseliyordu. İş tulumu giymiş işçiler tuğlaları diziyor ve harç döküyorlardı. "Siz de iş çabuk ilerliyor," dedi Svijalski. "Son gelişimde çatı henüz konmamıştı. Sonbahara kadar bitecek çünkü içi bitti sayılır," dedi Anna. "Şu yeni yapı nedir?" "Bir doktor lojmanı ve bir eczane," dedi Vronski. Paltolu mimarın yaklaştığını görünce bayanlardan özür dileyip onun yanına gitti. İşçilerin kireç çektikleri çukuru dolaşarak mimarın yanına vardı ve onunla heyecanlı heyecanlı konuşmaya başladı. Kendisine ne olduğunu soran Anna'ya, "Alınlık hala çok alçak," diye yanıt verdi. "Tevenin yükseltilmesi gerektiğini çok söyledim," dedi Anna. "Elbette Anna Arkadyevna, daha iyi olurdu ama oldu artık," dedi mimar. Anna mimarla bu şekilde tartıştığını görünce çok şaşıran Svijalski'ye, "Bu inşaatla çok ilgileniyorum," dedi. "Yeni yapının hastaneye uygun olması gerekirdi ama sonradan düşünüldü ve plansız yapıldı." Vronski mimarla konuşmasını bitirince bayanların yanına gelerek onlara hastaneyi gezdirdi. Dıştaki pervazlar henüz bitmemişti. Zemin kat boyanıyordu ama üst kat bitmiş sayılırdı. Dökme demirden geniş bir merdivenden çıkarak duvarları yapay mermerle kaplanmış, geniş pencerelerin aydınlattığı büyük bir salona girdiler. Yalnızca meşe parkeleri tamamlanmamıştı. Marangozlar işlerini bırakarak konukları selamlamak için saçlarına bağladıkları ipleri çözdüler. "Burası kabul salonu," dedi Vronski. "Burada bir yazı masası, bir masa, bir dolap olacak. Başka bir şey yok. Buradan gidelim." Anna boyanın kuruyup kurumadığını anlamak için parmağıyla dokunarak "Pencerelere yaklaşma," dedi. "Bak kurumuş bile," diye ekledi. Bekleme salonundan koridora geçtiler. Vronski buraya kurulmuş olan yeni havalandırma düzenini onlara açıkladı. Sonra mermer banyoları ve kar yolaları gösterdi. Teker teker koğuşları, depoyu, çamaşırlığı gezdirdi. Ardından yeni model bir sobayı, hiç ses çıkarmayan döner koltukları ve daha pek çok şeyi gösterdi. Svijalski bütün bunlara yeniliğin önemini anlayan biri gibi bakıyordu. Dolly her gördüğü şeye açıkça şaşırıyor, bir yığın soru sorarak Vronski'ye gözle görülür bir zevk veriyordu. "Düşünüyorum da bu hastane Rusya'da kendi türünde tek olacak," dedi Svijalski. Dolly, "Doğum salonu olmayacak mı?" diye sordu. "Köyde öyle gerekli ki bu ama nedense..." Vronski kibarlığına karşın onun sözünü kesti. "Burası bir doğum evi değil, bir hastane. Bulaşıcı hastalıklar dışında her türlü hastalıklar için. Şuna bakın," dedi. Nekaat dönemindeki hastalar için getirttiği koltuğu Anna'ya doğru iterek, "Bakın, oturdu ve koltuğu sürdü. Hasta yürüyemiyordur, güçsüzdür ya da bacakları rahatsızdır. Ama hava alması gereklidir. O zaman böyle dolaşır." Darya Alexandrovna her şeyle ilgileniyor, her şeyden özellikle de saf ve sade heyecanıyla Vronski'den hoşlanıyordu. Pek çok kez onu dinlemeden yalnızca yüzüne bakarak, "Gerçekten çok iyi ve sevimli bir adam," diyordu içinden. Sonra düşünceleri Anna'ya kayıyordu. Vronski canlılığıyla Dolly'nin öyle çok hoşuna gidiyordu ki Anna'nın onu neden sevdiğini anladı. Vronski, Svijalski'nin yeni bir aygırı görmek istediği harayı Dolly'ye göstermeyi öneren Anna'ya, "Prenses yorgun olmalı, hem atlar da onu ilgilendirmez belki," dedi. "Siz gidin. İzin verirseniz ben prensesi eve götüreceğim. Dolly'ye dönerek, hem yolda konuşuruz dedi. Biraz da şaşıran Dolly, tabii çünkü atlardan anlamam dedi. Ama Bronski'nin yüzünden kendisiyle özel olarak konuşmak istediğini anlıyordu. Dolly yanılmamıştı. Parka girer girmez Bronski Anna'ya doğru baktı ve onları göremeyeceğinden ve duyamayacağından emin olduktan sonra konuşmaya başladı. Sizinle konuşmak istediğimi anladınız mı? Dedi ona gülerek baktı. Sizin Anna'nın candan bir dostu olduğunuza inandığım için yanılmıyorum değil mi? Şapkasını çıkardı, açılmaya başlayan alnını mendiliyle kuruladı. Darya Alexandrovna sesini çıkarmadı. Vronski'ye endişeyle baktı. Onunla yalnız olmaktan rahatsız oluyordu. Gülen gözleri ve yüzündeki sakin anlam onu korkutuyordu. Kendisinden olmayacak bir şey isteyeceğini düşündü. Benden çocuklarımla birlikte evlerine gelmemi isteyecek, ben de reddetmek zorunda kalacağım. Ya da Moskova'ya geldiğinde Anna'nın çevre edilmesini sağlamamı isteyecek. Belki de bana Veslovski'den ve onun Anna'ya karşı davranışından söz etmek istiyordur. Ya da kendini ona karşı suçlu hissettiğini Kitty'den... Vronski'nin neden söz etmek istediğini kestirdiğinden hoş olmayan şeyler düşünüyordu yalnızca. Anna'nın üzerinde büyük etkiniz var, sizi çok seviyor, bana yardım edin dedi. Dolly endişeli bir çekingenlikle kimi zaman güneşe çıkan, kimi zaman da gölgeye çekilen Vronski'nin canlı yüzüne baktı. Vronski'nin sözlerini sürdürmesini bekliyordu. Ama Vronski bastonuyla yoldaki çakıl taşlarını iterek yanında sessizce yürüyordu. Eğer Anna'nın bütün arkadaşları arasından bize yalnızca siz geldiyseniz, Prenses Varvara'yı hesaba katmıyorum, bu durumumuzu doğal karşılamadığınızdan değil, bunu iyi biliyorum. Anna'yı sevdiğiniz ve ona yardım etmek istediğiniz içindir. Doğru değil mi? Dedi ona bakarak. Dolly şemsiyesini kapatırken, evet ama dedi. Vronski onun sözünü keserek ve böyle yapmakla karşısındakini güç duruma soktuğunu unutarak, hayır dedi, durdu. Durunca Dolly de durmak zorunda kaldı. Anna'nın durumunun ne kadar zor olduğunu kimse benden daha iyi anlayamaz. Eğer beni acımasız bir insan gibi görmeme lütfunu bağışlarsanız bunu kolayca kabul edebilirsiniz. Bu duruma ben neden oldum. Bu yüzden onun durumunu çok iyi anlıyorum. Darya Alexandrovna elinde olmadan Vronski'nin konuşmasındaki kararlılık ve açık yürekliliğe hayran kalarak. Anlıyorum ama gerçekten siz suçlu olduğunuz için belki de Anna'nın durumundaki bu güçlükleri abartıyorsunuz dedi. Sosyete içinde Anna'nın durumu zor, bunu anlıyorum. Vronski kaşlarını çatarak heyecanla, sosyete bir cehennemdir dedi. Petersburg'da kaldığımız o iki hafta boyunca Anna'nın çektiği manevi işkenceyi anlatamam size. Ya burada? Ne Anna'nın ne de sizin sosyeteye gereksiniminiz yok. Sosyete mi? Dedi Vronski nefretle. Neden ona gerek duyayım ki? Darya Alexandrovna gülümseyerek. İyi ya, bu hep böyle sürebilir dedi. Burada mutlu ve huzurlusunuz. Anna'nın son derece mutlu olduğunu görüyorum. Bunu bana söylemeye zaman buldu. Dolly bunları söyledikten sonra Anna'nın gerçekten de mutlu olup olmadığını düşündü. Ama Vronski bundan kuşku duymuyormuş gibiydi. Evet, evet, bütün acılarından kurtulduğunu, şimdi mutlu olduğunu biliyorum dedi. Oysa ben bizi bekleyen şeylerden korkuyorum. Özür dilerim, yürümek ister misiniz? Hayır mı? Peki o halde buraya oturalım. Darya Alexandrovna ağaçlıklı yolun kıvrımındaki bir sıraya oturdu. Vronski önünde durdu. Mutlu olduğunu görüyorum diye yineledi. Ama Dolly'nin bu konuda kafasında bir kuşku belirdi. Ama bu böyle sürebilir mi? İyi mi yoksa kötü mü yaptık? Ok yaydan çıktı dedi Rusçadan Fransızcaya geçerek. Ömür boyu birbirimize bağlandık sevgiyle. Bir çocuğumuz var, başka çocuklarımız da olabilir. Ama yasalar ve içinde bulunduğumuz durumun koşulları yüzünden binlerce sorun ortaya çıkabilir. Anna bunları görmüyor, göremiyor. Çünkü bunca acı çektikten sonra soluk almaya gerek duyuyor. Bu anlaşılır bir şey. Ama ben bu sorunları görmezlikten gelemiyorum. Yasaya göre kızım benim kızım değil, Karenin'in kızı. Bu yalana gönlüm razı gelmiyor, dedi sert bir harekette. Darya Alexandrovna'ya karamsar ve soru soran bakışlarla baktı. Darya Alexandrovna yanıt vermedi. Yalnızca ona baktı. Vronski konuşmasını sürdürdü. Yarın bir oğlum olsa yasaya göre o da bir Karenin olacak. Ne adımı ne de mirasımı alabilecek. Ne kadar mutlu bir aile olursak olalım, ne kadar çok çocuğumuz olursa olsun, onlarla benim aramda hiçbir bağ olmayacak. Karenin olacak onlarda. Bu düşüncenin benim için ne kadar korkunç ve acı olduğunu anlıyor musunuz? Anna'ya bunu anlatmaya çalıştım. Kızıyor, anlamıyor. Ben de her şeyi söyleyemiyorum. Sorunu başka bir açıdan ele alalım şimdi de. Onun aşkı beni mutlu ediyor ama bir şeylerle ilgilenmem gerek. Burada beni ilgilendiren bir iş buldum. İşimle gururlanıyor, saraydaki ve ordudaki bütün eski arkadaşlarımın yaptıkları işlerden daha soylu olduklarına inanıyorum.
Ayrım sonu.